Adaletin İş Yüzünden herkese merhaba. Çalışma ekonomisi doktoru Murat Özveri ile birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Gözde.
Evet, bu hafta 4D'li işçileri konuşacağız. Hocam ilk olarak şunu sormak istiyorum. 4D statüsü nedir? 4D'li çalışan işçiler nasıl bir yasal düzenleme ile çalışma yaşamının bir parçası olmuştur?
Şimdi 4D dediğimiz 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. maddesinin D fıkrası, bunu kastediyoruz. Bu madde kamuda istihdamın nasıl yapılacağını belirleyen bir madde. Kendi içerisinde alt ayrımları var. Ama diyor ki özet olarak kamuda istihdam 4. maddede belirlenen şekillerde yapılır. Bunun dışında kamuda istihdam yapılamaz deniliyor. Kamuda istihdam edilenleri de memurlar, sonra sözleşmeli personel, sonra da işçiler olarak sınıflandırıyor. İşçiler olarak sınıflandırdığı 4D'de işçileri kendi içerisinde iş sözleşmesinin türlerine göre ayırıyor. Bu türlerden en önemlisi bir belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, geçici olarak geçici iş sözleşmesiyle çalışanlar ve mevsimli çalışanlar olarak karşımıza çıkıyor. 4D kapsamının tartışılır olmasının nedeni, uzun yıllar biliyorsunuz kamuda taşeron işçisi olarak çalıştırılan, kamudaki kadrolu işçilerle aynı işleri yapıyor olmalarına rağmen daha düşük ücret, daha kötü çalışma koşulları, belki de en önemlisi ötekileştirilerek, ezilerek çalıştırılan bir kesimin yıllardır dile getirdiği kadro talebini bu maddeyle karşılama iddiasına rağmen sorunların devam ediyor olması. O nedenle de taşeron sorunu artık kamuda 4D kapsamında çalışanların sorunu olarak adlandırılmaya başlanıldı. Bu programda da hadi mutfak, programımızın mutfağına yönelik bir iki şey söyleyelim. Seninle bu konuyu kararlaştırmamızın nedeni de katıldığımız bir sempozyumda bu konuda gelen sorular ve ısrarlardı. Tıpkı taşeron çalışmasının başladığı dönemdeki görünür olmamanın sancısını şimdi de yaşıyor olduk. Aslında hep varlar. Yani benim bildiğim, örneğin işte ilk yazılı belge olarak, benim bildiğim yazılı belge olarak karşımıza çıktı. Tarihe baktığımda 1930'lu yıllara kadar gitmek gerekiyor. 1930'lu yıllarda devlet limanlarında eksiltme usulüyle bir takım alt işverenlere işler veriliyor. Ne kadar çok eksiltirse o kadar ucuzladığı için işi o alıyor. Ucuza iş alan alt işveren de çalıştırdığı işçilerin ücretlerini düşürerek, neredeyse açlık sınırına mahkum ederek kar etmeye çalışıyor. Sistemin temel mantığı bu. Bu mantığa itiraz ediyorlardı taşeron üzerinden. Şimdi de 4D'li oldu adı. 4D'li olunca adı özünde hiçbir şey değişmemiş olmasına rağmen sanki bir takım haklara ve güvencelere sahip oldular da kurtuldular gibi bir imaj yaratıldı. Oysa öyle olmadı. Toparlayacak olursak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. maddesinin D bendinde belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmesiyle işçi statüsünde çalışanları düzenleyen maddedir 4'te. Ve 4D kapsamında çalışanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanmaz. Aslında 4D maddesi istihdamın, kamudaki istihdamın işçi istihdam boyutuna yönelik referans, dayanak maddelerden birisidir. Kamuda işçi çalıştırmaya yönelik asıl düzenleme, yasal mevzuat yine doğal olarak 4857 sayılı iş kanunu olacaktır. Sadece bu madde belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesiyle geçici ya da mevsimlik olarak kamuda işçi istihdamını olanaklı kılan, bu zemini hazırlayan maddedir. Özlük hakları, bu işçilerin çalışma hayatında başvurabilecekleri yollar, haklarını arama biçimleri doğal olarak diğer tüm işçiler gibi iş kanunu kapsamında düzenlenmiştir.
Peki bıraktığınız yerden sormak istersek eğer 4D statüsünde çalışan işçiler ne yapmalı? Karşılaştıkları sorunlar karşısında ne gibi yöntemler var? Ne gibi yol ve yöntemleri deneyebilirler?
Şimdi bir kanun değişmeden halledemeyecekleri bir temel sorunları var. Biliyorsunuz 4D statüsüne alınmaları kanun hükmündeki kararnameyle olmuştu. Kanun hükmündeki kararname bu işçilerin kadroya geçirilebilmesi için bir çerçeve çizdi. Önce işçiye yönelik koşullar vardı. İşte bir kamu kuruluşunda, kanunun belirlemiş olduğu kamu kuruluşunda çalışıyor olmak, açtıkları davalardan feragat etmiş olmaları gibi işçinin bir takım haklarından vazgeçmesi karşılığında bu kadrolar alındı. Verilebilecek olan şeyler ise geçiş süreci içerisinde belirlendi. 2021 yılındaki bir toplu sözleşme, Erzurum'daki bir toplu sözleşmedeki sağlanan hakların üstüne aşılamayacağı, toplu sözleşmeyle bile aşılamayacak diye bir de ücrete yönelik bir sınırlama getirildi. Daha da önemlisi ise çalışma süresine yönelik örtülü bir sınırlama getirildi. Yani belirli süreli iş sözleşmesi yapılmadı bunlara ama denildi ki bu işçiler yaşlılık aylığı almayı hak kazandıklarında iş sözleşmeleri de sona erer denildi. Dolayısıyla emekli olmaktan korkan bir kamu işçisi grubu yaratıldı. Şimdi buradaki eşitsizlik, yani herhangi bir işçi, hiçbir kamu kuruluşu sen emekli ol diye işten çıkaramaz ya da emekli olmaya sevk edemez. Emekli olup olmamak sigortalı işçinin kişisel tercihidir ve kendi başvurusuyla başlayan bir süreçtir. Şimdi dörtlüler ya da eski taşeron işçileri için bu görünürde uygulanmaya devam ediyor. Yani hiç kimse kimseyi emekli olmaya zorlamıyor ama bir tür istihdamı sonlandırma koşulu olarak da emekliliği hak etmiş olmanın kendisi kamu işverenine kanundan doğan iş sözleşmesinin sona erdirme yetkisini veriyor. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi yine kanun aracılığıyla olacak ya da Anayasa Mahkemesi'nin bu sınırlamayı iptal etmesi gerekiyor. 4D kapsamında çalışan işçiler özellikle istihdamın bu şekilde ve eşitsiz bir şekilde sınırlandırılmasına karşı geçmişte vermiş oldukları mücadeleyi bu kez de bu sınırın kaldırılması çerçevesinde vermiş olmaları lazım. Bu kanunu gerektiriyor. Bir de kanun değişikliği olmaksızın yapılması gereken ve yapılabilecek olan şeyler var. Birincisi artık bu işçiler kamu işçisi. Adı 4D'li de olsa zaten diğerleri de 4D içerisinde. Yani belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar da 4D kapsamında. Ancak kanun hükmündeki kararname ile gelenlere yönelik tıpkı taşeron uygulamasında olan yasal olmayan, yasaya aykırı bir ötekileştirme süreci halen devam ediyor. Bu işçilere halen taşeron işçilerine yapıldığı gibi kadrolu işçiler, işveren vekili konumundaki yöneticiler aynı ayrımcılığı, aynı ötekileştirmeyi yapmaya devam ediyorlar. Sırf bunlar kanun hükmündeki kararname ile geldikleri için iş tanımları belirsiz hale getiriliyor. Genel çerçeve tanımlar üzerinden biz ne istersek onu yapmak zorundasınız diye dayatmayla karşı karşıya kalıyorlar. Ve yine altını çizmekte yarar var, ötekileştiriliyorlar, küçük görülüyorlar. Bir takım haklardan yoksun bırakılmaları gerekli gibi algılanıyor. Sen kanun hükmünde kararnameyle geldin, daha ne istiyorsun? İşte bundan fazlasını alamazsın deniliyor. Daha acısı da kadrolu işçilerle eşit olmamaları için kadroya almak zorunda kaldıkları işçilere yönelik geriye dönük bazı kamu kuruluşlarında ücret skalaları değiştiriliyor. Bunlara yararlandıkları toplu iş sözleşmesini almış oldukları ücretlerle alıp da aynı kadroda kendileriyle aynı şekilde çalışan işçilerle ücret düzeylerini eşitlememek için geçmişe dönük bir alt ücret skalası, bir basamak yaratılıp onları bu basamak üzerinden zam verilerek taşerenden aldıkları ücret adeta sabitlenmeye çalışıyor. Bunların tamamı yasaya aykırı. Sıralayalım dayanakları neler? Bir, artık kamu işvereni kadrolu, kadrosuz, 4D'li ya da KK'li gelmiş ya da eski taşören işçisi. Kısaca iş sözleşmesinin türü ne olursa olsun işçiler arasında işin niteliğinin gerektirdiği objektif bir neden olmadıkça iş vermede, ücrette, işin dağılımında ayrımcılık yapamaz. İşverenin, kamu işvereninde her işveren gibi eşit davranma yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla bakın, hangi işin verileceği, fazla çalışmaya kalınıp kalınmayacağı, iş koşullarının esaslı bir şekilde değiştirilip değiştirilemeyeceği, ücret, tüm bu konularda eşit işlem borcu kapsamında diğer kamu işçileriyle aynı davranmak zorunda. Bu farklılık nedeniyle işçiler daha düşük ücret alırlarsa buna yönelik fark ücret talebiyle dava açabilirler. Bu ücretin dışında işin dağılımı konusunda ısrarla bu ayrımcılığı sürdürüyorsa ayrımcılık tazminatı talepli davalar açmaları mümkündür. Bu işin yürütümüne ilişkin. Bir diğer konu daha var ki çok önemli. Sürekli şunu söylüyorlar. Bizim SGK'ya giriş bildirgemizde örneğin temizlik işçisi, örneğin nakliye işçisi gibi genel tanımlar yapılıyor. Fiilen yaptırdığımız işle uyumlu değil. Bir kamu hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan dahi işe giriş bildirgesinde hizmet elemanı olarak gösteriliyor ya da temizlikçi olarak gösteriliyor. Ondan sonra da kalkın bizim karşımıza gelip diyorlar ki kardeşim sizin temizlik kapsamına gelen her işi yapmanız gerekir. Kadronuz bu. Böyle bir şey asla doğru değil, hukuki de değil. Hangi işi yapıyorsa, diyelim ki tıbbi sekreterlik görevini yapıyorsa, SGK işe giriş bildirgesinde ne yazılmış olursa olsun, fiili, maddi gerçeklikle örtüşmüyorsa o yazan, SGK işe giriş bildirgesindeki yazan kadro ünvanı, maddi gerçeklikle örtüşmüyorsa, maddi gerçeklik üzerinden onun ne iş yaptığının belirlenmesi gerekir iş hukuku açısından. Dolayısıyla tıbbi sekreterlik yapan birisi SGK işe giriş bildirgesinde temizlik elemanı olarak da gösterilse o tıbbi sekreterdir. Tıbbi sekreterlik işinin dışında bir başka iş önerdiğinde bu iş koşullarında esaslı bir değişiklik niteliğindeyse işveren 6 iş günü içerisinde yazılı olarak bu değişikliği işçiye bildirmek zorunda. Eğer bu işçi 6 iş günü içerisinde yazılı olarak bunu kabul etmiyorsa eski işini, örneğimizdeki tıbbi sekreterlik görevini yapmaya devam edecektir. İşveren bunun işletme açısından zorunlu olduğunu kanıtlamadığı sürece de iş sözleşmesini sona erdirme hakkına sahip değildir iş yasası açısından. Dolayısıyla 4857 sayılı iş yasasının 22. maddesi 4D kapsamında ya da kadroya alınan taşören işçileri için de geçerli, uygulanan ve onları da kapsamına alarak korumaya getiren bir maddedir. Bir şey söyleyecektim galiba.
Evet hocam, iş güvencesi bakımından peki? Yani bir eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, kamuda aynı işi yapan ama 4D'li olduğu için ayrımcılığa uğrayan eşitlik ilkesinin ihlal edilmesinin görüldüğü durumlar var ama iş güvencesi bakımından 4D'li işçilerin durumu nedir?
Açmaz orada. İş güvencesi açısından bir eşitsizlik yaratıyorlar. Bu kanundan doğan bir eşitsizlik. Yani yaşlılık aylığı almaya, yani emekliliği hak ettikler andan itibaren bu işlerin iş sözleşmesi sona erecek. Diğer işlerin böyle bir sorunu yok. Şimdi bunlar o durumda yaşlılık aylığı almaya hak kazanmışlarsa, örneğin işte EYT'ye ilişkin düzenleme olursa belki de yaş koşulda daha geriye çekileceği için kadroya alınmış olan onlarca işçi belki de yaşlılık aylığı almaya hak kazandınız. Buyurun fabrikanın çalıştığınız iş yerinin dışına denilebilecek. İşe iade davası açmaları hukuken mümkün değil. Açarlarsa da ister istemez bu davalarda yaş sınırı getiren, yaşlılık aylığı almayı bir fesih nedeni olarak gören yasal düzenlemenin anayasaya aykırılık olduğunu ileri sürmeleri, mahkemenin bunu ciddiye alıp olayı Anayasa Mahkemesi'ne taşınması gerekir. Eğer böyle bir yol olmazsa iş güvencesi açısından yaşlılık aylığını almaya hak kazandıkları andan itibaren de güvence kapsamının dışında kalıyorlar. Bunun dışında yani yaşlılık aylığı emekliliği hak kazanmamış olanlar açısından kadrolu işçi, dört değerli işçi ya da taşören işçilerin kadroya alınmış olmalarının hiçbir hukuken farkı yok. Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışıyorlarsa zaten onlar iş güvencesinin kapsamı dışındalar.
Peki hocam, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Valla şunu eklemek lazım. Aslında çok basit, hukuken çözülebilir konular. Siyasi iktidarlar tarafından kolay yönetilen bir iş gücünü her zaman el altında tutma gayesiyle hak veriyormuş gibi yapılarak ayrımcılık yasal düzende kalıcılaştırılıyor. Bu nedenle de yasal bir düzenlemeyle hak almaya çalıştıkları noktalarda alabildiğine dikkatli olmaları gerekiyor. Bir hak verilirmiş gibi yapılıp çok daha geri, çok daha güvencesiz statülerin içerisinde alınıp daha çok da mağdur edilebiliyorlar. Bu nedenle aslında var olan yasal düzenlemeyi uygulayacak şekilde geçmişte oldukları gibi benim şahsi görüşüm örgütlü mücadeleye devam etmeleri, haklarını daha çok toplu sözleşmeler aracılığıyla alarak siyasi iktidarın olası tuzaklarından toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla kendilerini koruyacak katılımcı bir sendikacılık modelini zorlamalarında daha yarar olduğunu, bu yolun daha akılcı olduğunu düşünüyorum. Kolaylıklar diliyorum.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize bir kez daha duyuralım. Ekranın altında gördüğünüz mail adresine programımızda konuşulmasını istediğiniz konular, konu önerilerinizi ya da varsa sorularınızı gönderebilirsiniz. Bu haftalık Adalet Neşri'nden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek dileğiyle.